Dokuzuncu ayrım, sayfa 154. Bir basamak, bir basamak daha, üç adım, bir basamak, iki basamak, 27 basamak, beş adım, yeniden basamaklar. 285 basamak çıkacağız demişti. Gerçekten daha önce saymış mı basamakları, yoksa öyle lafın gelişi mi? Yol zaman zaman düzleşiyor, eğri büğrü taşlar üzerinde seke seke birkaç adım atıyoruz, sonra yeni basamaklar başlıyor. 98. basamaktayız. Yolun üçte birini geçtik. Basamaklar arasındaki düzlüklerde attığımız adımlar da dahil mi 285 basamağa? Hayır, değil. Yoruldun mu? Eh, biraz. Bulacağımızdan emin miyiz? Ayıp ettim. Umut örgüt evinde öldürülmeden önce nerelerde barınmış, kimlerle arkadaşlık etmiş? Eski bir arkadaşına, birilerinde kalmış, özel eşyalarına falan ulaşmak mümkün mü diye araştırıyorduk aylardır. Zorlamaması gereken kapılara sırf ben istediğim için, beni memnun etmek, bana yaranmak için dayandığını, bundan da huzursuz olduğunu baştan beri hissediyordum. O gün bunu saklamıyor. Seni buraya getirmem doğru değildi aslında diyor. Niçin doğru olmasın? Doğru değilse neden yaptın? Doğru değil, çünkü insanları deşifre edebiliriz. Yapıyorum çünkü sen istedin ve seni seviyorum. Elini tutuyorum, şakalaşmaya çalışıyorum. Yani benim uğruma örgütü de devrimi de satıyorsun. Eli titriyor, parmaklarıma kenetlenmiş parmakları çözülüyor. Bunun şakasını bile yapma. Sana söylediğim o söz, hani senin için devrimi bile ihanet ederim demiştim, o sadece öylesine bir laftı. Olmayacak, yapılamayacak bir şey söyleyerek seni ne kadar çok sevdiğimi anlatmak istemiştim. Affedersin, düşüncesizlik ettim. İstersen dönelim, insanlara, örgüte, hele de sana zararı olacaksa gitmeyeyim o eve. Dikkatli davranırsan bir şey olmaz. Şimdi buradan geri dönerim ben. Sen gider bakarsın. Ne seveceğini falan biliyorsun. Unutma. Umut'un kız kardeşisin. Evi toplarken abinin eşyaları arasında üzerinde bu evin adresi yazılı olduğu bir not buldun. Falan filan. Merak etme. Bu konularda ne kadar inandırıcı yalanlar söylediğime sen de tanıksın. Git artık. Ben evi bulurum. Akşamüstü Ortaköy'de buluşuruz. Hadi. Kerem Ali'nin ince uzun bacakları üstünde seke seke merdivenlerden aşağı inişini seyrediyorum. Bir an durup yukarı bakıyor, el sallıyor. Basamakları saya saya tepeye tırmanırken bir zamanlar Umut'un da bu yokuşu, bu merdivenleri tıpkı onun gibi gençliğin çevikliği ve coşkusuyla koşarak, sekerek inip çıktığını düşünüyorum. Hüzünle karışık, yumuşak, ılık bir sevgisiyle akıyor içimden. Umut'a karşı mı, Kerem Ali'ye karşı mı anlayamıyorum. O anda ikisi o kadar aynı ki. Yokuşun iki yanına seyrek seperek dizilmiş çivit mavisi, sarı beyaz badanalı yoksul kulübelerin arasından geçerken bacaklarıma değil ama işime tarifsiz bir yorgunluk çöküyor. Teo'nun sorusu haklıydı. Ne işim var benim bu yokuşlarda, bu semtlerde, bu tepelerde? Ne arıyorum ben? Neden ölülerin peşinden gidiyorum? Teo somut bir şey arıyor, bir kapı. Bilimsel bir tutku onunki. Bütün ömrünü bir matematik probleminin çözümüne veya bir fizik formülünü ya da Teo gibi bir kapıyı, bir kitabeyi, bir tanrıçanın adını, bir yıldızın yaşını bulmaya adamış araştırmacıyı, bilim adamını anlamak mümkün. Peki ben? Aradığımı bulsam da ne işe yarayacak? Cevabım yok. Yorgunum. İçim yorgun. Dönüp gitmek, vazgeçmek. Peki Kerem Ali ne olacak? Ben usandım. Hadi bay, kendine iyi bak mı diyeceğim ona. Kerem, arayışımın parçası, hayatımın değil. Gitgide anlamsızlaşan bu arayıştan vazgeçmek, ondan da vazgeçmek demek. Kafam, yüreğim, işler, her şey karmakarışık. Eğri bürü basamaklar bitip de tepeye vardığımda şaşırdım. Kendimi yoksul bir gecekondu mahallesine hazırlamıştım. Oysa çoğu bahçe içinde 2-3 katlı düzgün evler, zemin katlarında küçük dükkanları olan birkaç katlı apartmanlar, en garibi de iki yana park etmiş otomobiller ve fazla işlek olmasa da minibüslerin geçtiği asfalt bir yol vardı önümde. Birden gülmeye başladım. Kerem Ali bu adresi kendi örgütü kanalıyla bulmuşsa doğrusu çok iyi tarif etmişler yolu. Bu da illegaliteye mi giriyor acaba? Tepenin arkasından dolaşan vızır vızır arabaların, minibüslerin işlediği yolu bırak da sen adresi 285 basamaklı yoldan tarif et. Devrimin yolunda böyle tarif ediyorlarsa bunlar, yanda emekçi halkımız. Alacağın olsun senin Kerem Ali. Kendimi tatsız bir şakaya kurban gitmiş gibi hissediyordum. Ama doğru düzgün bir yolun, otomobillerin, minibüslerin varlığı içimi rahatlatmıştı. Yer yer bozulmuş çukurlarla dolu asfalt boyunca adreste tarif edilen, üzerinde aşınmış eski harflerle tarihi kazılı, mermer aynalı, suyu kesilmiş çeşmeyi bulana kadar yürüdüm. Kirlenmiş yosun tutmuş beyaz mermerin üzerinde temizlenmeye çalışılmış, kimi harfleri kazımış bir yazı hala belli belirsiz okunuyordu. Yaşasın bir ma dire. Altına çeşmenin yatağına doğru kırmızı boya ile yazılmış komünistlere mezar olacak yazısının başında nerenin mezar olacağı silinmişti okunuyordu. Çeşmeden sola saptım. Burada evler seyrekleşiyordu ama çevre daha bakımlıydı. Sokağın solunda üçüncü ya da dördüncü ev demişti. Bahçe içinde iki katlı sarmaşıklı. Üçüncü bina önünde yeşil kartal araba duran dört katlı sıvası henüz yapılmamış bir apartmandı. Bahçesi falan yoktu. Sonra büyüyecek bir arsa, yarım kalmış bir inşaat, çocukların futbol oynadığı geniş bir çayır geliyordu. Yanlış geldiğimi düşünmeye başlamışken bahçe içindeki evi gördüm. Bahçe duvarı çiçeklerini dökmüş mor salkımlarla sarılıydı. Sarmaşık dedikleri mor salkımdı herhalde. Yeşil boyalı, ferforje kapılı bahçe kapısı yarı açıktı. Usulca içeri girdim. Küçük bir ön bahçeydi. Kendi halinde küçük, özenli bir kulübesini andıran evin kapısının iki yanında kayısı rengi ebruli 2-7 berengülü açmıştı. Birkaç basamakta çıkılan balkon veya veranda tipi girişe kırmızı pembe sardunya saksıları dizilmişti. Evin giriş kapısının hemen yanına yerleştirilmiş büyüyecek eski bir sepette yavrularını emziren kara benekli bir anne kedi yatıyordu. Verilen adreste bulacağım evi hiç böyle düşünmemiştim. Belki de yanlış yerdeydim, belki sola değil sağa sapmam gerekiyordu çeşmenin önünden. Asfalt dururken 285 basamaklı yokuştan yol tarif edenlerin evin adresinde yanılmaları da doğal değil mi? Kedi yavruları annelerinin memelerini yumulmuş küçücük patileriyle karnını yoğura yoğura süt emiyorlardı. Anne kedi gözlerini hafifçe kısmış, mutlu mırıltılar çıkararak ağzına en yakın yavrusunu yalıyordu. Yeşillikler arasında saklanmış küçük ev, salkım sarılı, bahçe parmaklıkları, güller, saksılardaki çiçekler, yavrularını emziren kedi, her şey o kadar doğal, o kadar sakin, o kadar yaşam doluydu ki tedirginliğim dağıldı, kapının ziline uzandım. Kapıyı elinde kitabıyla açan adam 50-55 yaşlarında görünüyordu. Okuma gözlüğü ince bir zincirle boynuna asılıydı. Üstünde lacivert eşofman, ayaklarında keten ayakkabılar vardı. Uzun boylu, aydınlık yüzlüydü. Saçları ve bıyıkları kırlaşmıştı. Bu ona babacan bir ifade veriyordu. Emekli olup kitaplarına gömülmüş bir öğretmeni ya da yaşamın hızından yorulup huzur içinde yaşamak için köşesine çekilmiş, hiç yayınlanmayacak anılarını yazmakla oyalanan eski diplomatı andırıyordu. "Buyurun," dedi sakin bir sesle. "Kimi aramıştınız?" "Umut'un kız kardeşiyim," derken hiç heyecanlanmadım. Yüreğim bile çarpmadı. Öylesine güven dolu bir ortamdı. Yüzüme baktı. Gözlerini kaçırmadan apaçık. O zaman yüzündeki çizgileri, bakışlarındaki yorgunluğu gördüm. Neden bilmem ama doğru adreste olduğumu anladım. "Benziyorsunuz," dedi. Ne en ufak bir duraksama, ne kuşku belirtisi, ne de bir korunma refleksi. İnsanın bu kadar dingin, bu kadar güvenli, bu kadar ilgisiz olması için neleri arkasında bırakmış olması gerekiyor? İçerisi biraz dağınık dedi mahcup bir ses tonuyla. Yalnızım da bugünlerde. Açık bıraktığı sokak kapısından kitabını okurken dinlemekte olduğu müzik dışarı sızıyordu. Piyano ile çalınan klasik bir parçaydı. Sanırım Bach'ın İtalyan konçertosu. Verandanın en ucunda hanım elleri, taflanlar ve çiçeklerini döken bir akasyanın dalları arasında gizlenmiş beyaz plastik bahçe koltuğuyla küçük beyaz sehpayı işaret etti. Siz oturun, ben bir koltuk daha alıp geliyorum. Adamı beklerken biraz ileride yavrularını emzirmeyi sürdüren kediyle oyalandım. Pisi pisi dedikçe gözlerini daha sık sık açıp kapıyor, gevşiyor, patilerini gererek cilveli mutlu sesler çıkarıyordu. Akasyanın beyaz çiçeklerinin baygın kokusu havada dolaşıyor, dökülen çiçekler saçlarıma, omuzlarıma konuyordu. Elinde benim oturduğumun eşi plastik beyaz koltuk, iki de çiçekli minderle gelirken, ''Mırık'ın yine dört yavrusu var,'' dedi şikayetçi bir sesle. İsterseniz en güzelini alabilirsiniz. Çok direndim ama galiba artık ameliyat ettirmem gerekecek. Öyle doğurgan bir kedi ki. Ne söyleyeceğimi bilemedim. Umut'un kardeşiyim diye tekrarladım. Sizi aramamın nedeni burada olduğunu tahmin ettiğiniz kitapları, notları falan yanılmıyorsam. Onu incitmekten, bir saygısızlık yapmaktan, duymak istemediği bir şeyi söylemekten çekinerek sustum. Hafifçe başımı salladım. Nereden öğrendiğinizi sormayacağım dedi. Hiç önemli değil zaten. Umut oğlumun arkadaşıydı ama yolları ayrılmıştı. Son dönemlerinde yani öldürülmesinden önce onu görmedim. Eskiden bazen gelir bizde kalırdı. Özgür'le birlikte ders çalışırlardı. Kitapları ve öteki ıvır zıvırı o zaman bırakmış. Evet, oğlumun adı Özgür'dü. 12 Mart çocukları Deniz, Özgür, Sinan, Umut ya da Ulaş oldular çoğunlukla. Umut'u tanımıştınız demek. Üniversiteye başladıkları yıldı. 18-19 yaşındaydılar o sıralarda. Özgür'le iyi arkadaş oldular. İstanbul'da anneannesiyle yaşıyordu bildiğim kadarıyla. Babasını, yani babanız Ömer Hoca'yı Ankara'dan, üniversite yıllarından tanırdım. Sanıyorum annenizi de tanımıştım ama o beni hatırlamayabilir. Umut bir kız kardeşi olduğundan hiç söz etmemişti. Çünkü o da bilmiyordu diyecekken vazgeçtim. Aramız 5 yaştır dedim. Annemle babam yurt dışına kaçtıklarında ben 4 yaşındaymışım. Anneannem ikimize birden bakamayacağı için beni yanlarına almak zorunda kalmışlar. Bu yüzden birbirimizi hemen hemen hiç tanımadık. Belki biraz da kıskanmıştır beni. Bu yüzden çok yok saymıştır kim bilir. Kedi yavruların sömürüsünden kurtulup silkinerek doğruldu. Güvenli ve kesin adımlarla bana doğru yürüdü ve teklifsizce kucağıma atladı. Sizi sevdi dedi adam. Kediler kendilerinden hoşlananla hoşlanmayanı hemen anlarlar. Bu arada adım Atilla. Bir çay içer miydiniz? Çay hazır zaten. Adımı sormadığını fark ettim. Bir an söyleyip söylememekte kararsız kaldım. Sonra söylemememin güvenlik açısından daha iyi olacağını düşündüm. Benim değil, Kerem Ali'nin ve arkadaşlarının güvenlikleri açısından. Evet, evet zahmet olmazsa içerim. Burası o kadar güzel ki. Kucağıma yerleşmeye çalışan kedinin kulaklarını ve gıdısını kaşımaya başladım. Elinde küçük bir çay tepsisiyle dönerken, ''Burası benim kurtarılmış bölgem, sığınağım.'' dedi. Bizim kuşağın, şehir kaçaklarının, küskünlerinin çoğu Bodrum'a, Datça'ya, Ege'nin Akdeniz sahillerinin küçük cennetlerine yerleştiler. Benim oralara kadar gitmeye bile gücüm yoktu. Sığınağımı burada, şu tepenin üstündeki birkaç yüz metrekarelik toprakta kazdım. Oğlunuz, o nerelerde şimdi? Uzaklarda, Avustralya'da. Orada tutunmaya çalışıyor. Hayat koşulları o kadar güç ki bu ülkede, ancak orada iş bulabildi. Ben de cesaretlendirdim gitmesi için. Burada kalmasını istemedim. 68 kuşağından bir baba için ne acı bir çelişki değil mi? Sizin babanız da o kuşaktandır. Ömer Hoca sol hareketin önde gelen adlarından biriydi o dönemlerde. Ankara'nın devrimci gençlerin toparlayan bir çevresi vardı. Bir süre o çevrede bulunmuştum. Sonra hayhuy içinde hepimiz bir yana savrulduk. Ben o çevreden çabuk ayrıldım o günlerin adlandırmasıyla. Onlar Sovyetik kanattandı, biz Maoist. Şimdi neredeyse 30 yıl sonra şu bahçeden bakınca, hele de koskoca sosyalist sistemin gümbür gümbür çöküşünü gördükten sonra hepsi ne kadar anlamsız geliyor. Her neyse, o eski güzel günlerde hepimiz halk devrimi uğruna canımızı vermeye hazırdık. Verenlerimiz de oldu. Öldük ve öldürdük inançlarımız için. Şimdi çocuklarımızı ülkeden gitmeye teşvik ediyoruz. Fazla konuştum yine. Gelişiniz o kadar beklenmedikti ki heyecanlandım galiba. Hayır, fazla konuşmadınız aksine. Ben Umut'un eşyalarını, kitapları, notları falan almak için gelmiştim. Tabii sakladıysanız ve sakıncası yoksa. Ne sakıncası olacak? Sakladım. Bu ev güvenli bir yer sayılır. Duvar yıkılıp da komünizm çöktükten sonra artık kimse ilgilenmiyor eski tüfeklerle. Artık tehlike değiliz. Bağıra bağıra, internasyonel söylesek bile kimse aldırmıyor. Ne acı. Şimdi Kürtleri ve çocukları öldürüyorlar. Sesindeki ve gözlerindeki eskimiş, damıtılmış, belli belirsiz kederi fark ettim. İçimi yatıştırmak için kucağımda mırıldanan kediyi daha istekli okşamaya başladım. Güvensizliği kabul etmeyin, bağışlayın. Ama yine de birkaç küçük soru dedi, mahcup bir sesle. Annenizin adı neydi? Bir de Umut'un adının tamamı. Biliyorum, aptalca bir şey. Kötü niyetli biri sizden daha fazla hazırlıklı olurdu bu sorulara. Yine de eski kötü alışkanlıklar işte. Haklısınız. Zaten ben de deminden beri nasıl bu kadar açık, bu kadar güvenli olabildiğinizi düşünüyordum. Annemin adı Ülkü, babamın adı Arım Murat diyecekken son anda tuttum kendimi. Bütün yüzüme kan hücum ettiğini hissettim. İncecik, buz gibi bir ter sırtımdan kuruk sokunma kadar sızdı. Babamın adı, biliyorsunuz Ömer dedim bir nefeste. Ömer Ulaş. Annemle yurt dışındayken ayrılmışlardı. Umut'un bir de Murat'ı vardır yanlış bilmiyorsam. Umut, Murat, Ulaş. Benim adım da Özlem. Ona yalan söylediğim için içimde ince bir utanç duydum. Özlem adını herhalde Özgür'den çağrışım yaparak bulmuştum. Birden huzursuzlandım, kıpırdandım. Kedi kucağımdan yere atladı, boylu boyunca gerinip yavruların sepetine doğru yöneldi. Bu açık yürekli, iyi niyetli, hayat yorgun adama neden yalan söyledim ben? Gerçeği anlatsam ona, neyi aradığımı, Umut'un kim olduğunu, Ülkü'yü, babamın ölümünü... Kerem Ali'yi, kararsızlıklarımı, şaşkınlıklarımı, iki dünya arasındaki gelgitlerimi. Umut'un güvendiği insana ben de güvenemez miyim? Kedi yavruları için endişelendi dedi. Çok sürtüktür ama o kadar iyi anne oldu ki. Siz çayınızı içerken gidip eşyaları getireyim. Zaten fazla bir şey yok. Büyücek bir torbaya koyarım. Elinde şık butiklerden birinin büyük karton torbalarıyla geri döndüğünde beni kedilerin sepetinin başında buldu, gülümsedi. Acaba yavrulardan birini alırsınız diye umutlanabilir miyim? Bilmem ki, hiç kedi deneyimim yok. Bir de henüz nerede yaşayacağıma karar vermiş değilim. Belki İstanbul, belki Ankara, belki de İsviçre'ye dönüp okulumu bitiririm. Kediler sahipleriyle dolaşabilen yaratıklardır. Eğer çaresiz kalırsanız baba evine geri getirebilirsiniz. Ama sakın yanlış anlamayın. Size baskı yapmıyorum. Sevdiniz, içiniz çekti gibi geldi de. Yavrulardan birini alacak olursam çok sevineceğini anladım. Ona teşekkür etmek, iyi bir şey yapmak, bir hediye vermek geliyordu içimden. Umut'un eşyalarının karşılığı olarak değil, bakışlarındaki hüzün ve yorgunluk için böylesine doğal, sevecen olduğu için. Peki dedim, şu göğsü, burnu, patileri beyaz kara kediciyi alıyorum. Klasik bir Felix kedi o. Çocukluğumda çizgi film kahramanı Felix kedinin maceralarını çok severdim. Bakın adını bile koydunuz Felix. O şanslı bir yavru. Yavrularımızdan alanlara hediye olarak bir kedi çantası da veriyoruz. Konuşmama fırsat bırakmadan içeri girdi ve elinde şeker pembesi renkli plastik bir kedi kafesiyle döndü. Yavruyu özenle kafese yerleştirdi. Daha süt emiyor ama ağır olmama koşuluyla her türlü yemekten verebilirsiniz. Süt vereceğiniz zaman sütü sulandırın. Bence hazır mamı vermeyin. Onun yerine kendi yemeklerinize alıştırın. Yozlaşmış bir süs kedisi değil, doğal bir ev kedisi olsun. Tuvaletini kendi kutusundaki kuma yapmaya hemen alıştırmalısınız. Bunun için dikkatle gözlemleyin. Oraya buraya atlamaya, aşırı koşturmaya başlayınca bilin ki çişi kakası gelmiştir. Hemen kutusuna götürün, ön patileriyle kuma eşeletin, sonra bırakın. Birkaç defa da alışır. Başka bir yeri kirletirse marifetini koklatın, acıtmadan sırtına patilerini vurun, çabuk öğrenir. Kızı yuvadan uçacak bir baba kadar heyecanlı ve telaşlıydı. Merak etmeyin dedim. Sanırım becerebilirim. Olmadı veterinerine danışırım. Ama galiba bir taksiye ihtiyacım var. Çağırmamız mümkün mü? Gelirken yolu bilmediğim için ne yaptım biliyor musunuz? 285 basamağı tırmandım. Kalıbı basarım ki sizi bana yönlendirenler öyle tarif etmişlerdir. Devrimin engebeli yolları diye de düz yolları unuttular. Buraya ilk yerleştiğimizde Umut'un bize gelip gittiği günlerde ana yol henüz açılmamıştı. O zaman ya çok dolan başlı bir kıyı yolundan ya da sizin o 285 basamaktan gelinirdi buraya. Ama yol açılalı 5 yılı geçti. Devrin de bu kadar geciktirse yandık. Size bir taksi çağırayım. Kerem Ali'nin bu adresi nereden bulduğunu ben bilmiyordum ama sanırım Atilla Bey ona amca veya ağabey demeyi ne kadar isterdim tahmin etmişti bile. Ne de olsa eskilerden de besbelli. Bir elimde kedi kafesi, öteki elinde içi kağıtlarla, dosyalarla, kitapla dolu iki büyük karton çanta, kapıya yanaşan taksiye doğru yürürken her şey için çok çok teşekkürler dedim. Eğer sakıncası yoksa telefonunuzu alabilir miyim? Belki danışmak gerekebilirdi. Hangi konuda dedi gülerek? Kedi ve diğer konularda. Söylediği numarayı ezberleyebilmek için içimden tekrarlayarak taksinin arka koltuğuna yerleşmeye çalışırken artık bir Felix'im var diye düşündüm. Yüreğim ısındı, sonra kendime şaşarak kedinin kafesini hemen yanıma, koltuğun üstüne, Umut'un evrakını ise yere koymuş olduğumu fark ettim. Umut'un eşyaları, Umut'un evrakı, Umut'un kitapları. Sabırsızlanıyor muydum onları karıştırmak, incelemek, kafamdaki soruların, kuşkuların cevaplarını aramak için? Öyle olacağını sanmıştım ama kedi baskın çıktı. Kitapların, kağıtların, fotoğrafların, kese kağıdı rengi, o karton torba mı, çanta mı her neyse, onların içindekilerin sesi çıkmıyordu ama kedi miyavlıyordu. Annesinden ayrılmış, kendini güvenlikte hissetmeyen yavru kedilerin çıkardıkları ince, tiz, mii çığlığı. Taksiden elinde kedi kafesiyle inerken amcamın karısının kedilerden pek hoşlanmadığını hatırladım. Ne yapayım? Alışsın o da. Zaten sosyetede kedi modası var son yıllarda. Üstelik nedense bir değil, iki kedi beslemek in. Elimdeki paketleri almak için koşturan Havva Hanım'a sırdaş bir edayla göz kırparak kedi kafesini uzatıyorum. Ebru Hanım hemen görmesin. Ben sonra alıştıra alıştıra söylerim. Yavruyu kutusuyla doğru benim odaya çıkart Havva Hanım. Benim balkona da plastikleyen kutu falan gibi bir şey bul. Şimdilik içine bol gazete kağıdı yayalım. Ben biraz sonra çıkar kedi kumu alırım. Ortalığı kirletmesin. Hanımefendi jimnastik salonuna gitti. Oradan da berbere uğrayacakmış erken gelmez. Kutuyu elimden alırken içine bakıyor. Uy, pek de yavruymuş küçük hanım. Allah sizi ne yapsın. Nereden buldunuz buncağızı? Elinde kafes, koca kalçalarını sallaya sallaya önüm sıra çıkıyor merdivenleri. Felix beyaz burunlu, kara kafasını parmaklıklarının arasına sokmaya çalışarak miyavlıyor. Allah bere de yorgun düşüp sızsa. Peşlerinden yukarı çıkmadan önce mutfağa uğrayıp küçük bir kaseye süt koyuyorum. Sütü söylendiği gibi suyla karıştırıyorum. Aman Allah'ım, artık bir kedim var. Fare deliğine sığmamış, kuyruğuna kabak bağlamış. Kendim misafirim amcamın evinde, yetmedi bir de kedi yavrusu getirdim. Üstelik ev sahibesinin kedi sevmediğini bile bile. Ebru amcamın ikinci karısıydı. Sanırım babaannemin zoruyla olmasa bile ısrarını kıramayarak evlendiği kendisinden biraz yaşlı, çok kibar, biraz çirkin ama zarif ve tabii çok zengin ilk karısından boşandıktan sonra bir süre yalnız yaşamış, babaannem öldükten sonra da hastanedeki genç ve güzel başhemşireyle evlenmişti. Kadının kedi köpek sevmeme dışında olumsuz bir yanı yoktu doğrusu. Bir kere gerçekten güzeldi. Sonra yüksek hemşirelikten mezundu, çalışma hayatını tanıyordu. Her ne kadar evlenince işi bıraksa da zengin koca bulunca şımarıp yayılan o asalak kadınlardan değildi. En azından amcam hastaneyi tümüyle bırakıp özel çalışmaya başladığından beri çok iyi işleyen, dolup dolup taşan muayenehanesinde işlere yardımcı oluyor, beyaz gömleğini giyip güzelliğinin rüzgarını savura savura koştururken hastalar gözlerini ondan ayıramıyorlardı. Amcamın kıskanmak bir yana bu durumdan çok keyiflendiğini, karısıyla övündüğünü sezmiştim. Sen muayenehaneye geldiğin günler erkek hastalar çoğalıyor diyordu gülerek. Galiba hangi günler çalıştığını biliyorlar. Ebru ile aramız iyiydi. Amcamın ilk karısından çekinirdim. O zamanlar küçüktüm tabii ama sanırım şimdi de olsa yine çekinirdim ondan. Öyle uzak, mesafeli dururdu insana. Babaannem bu halini pek beğenirdi. Asil kadın, Sıddık Süreyya Paşa'nın torunlarından derdi. Zavallı babaannem, küçük oğlunun paşa torunu veya büyükelçi kızı olmayan bir hemşireyle evlendiğini bilse mahvolurdu. Zaten hayatta olsa böyle bir şeye asla izin vermezdi. Babamın Ülkü'yle evlenmesini engellediği gibi. Bir elimde süt kasesi, bir elimde büyük karton torba, merdivenleri ağır ağır çıkarken bu fikre nasıl geldiğimi soruyorum kendi kendime. Hayır, bu konuda Ülkü hiçbir şey söylemedi bana. Ama mutlaka karışmıştır bu işe babaannem. Kendine özgü, arkadan dolanma yöntemleri vardır onun. Büyükelçi kızı annemi çoktan peylemişti diplomatik kariyeri hazırladığı oğluna. Ya Umut'u bilseydi ne olurdu? Umut babamın oğlu mu gerçekten? Belki de sorunun kesin cevabı, en azından cevaba götürecek ipuçları elindeki kağıtların, kitapların içindedir. Bir an önce şu kedi işini yoluna sokup Umut'un eşyalarına, kitaplarına, kağıtlarına, notlarına bakmalıyım. Triplex villada bu lafı da Ebru'dan duymuştum. Yukarı katta bana ayrılmış bölüm, içinde banyosu, tuvaleti de olan misafir dairesiydi. Önündeki balkon çam ve erguvan ağaçlarının arasından boğaza bakıyordu. Hemen karşıda Kanlıca, biraz aşağıda Anadolu Hisarı. Korunun sık ağaçları ve yeşil yamaçlar engellediği için ilerideki tepeleri, Kerem Ali'nin mahallesini göremiyordum ama hemen yanı başımızda olduğunu biliyordum. Havva Hanım kedinin kafesini odanın ortasına yere bırakmış. Yazık, hayvancağız pek bunalmış. Açalım mı kapısını küçük hanım? Açalım tabii ama o da kapısını kapıda kaçmasın. Balkonu açık bırakırız, istediği gibi dolaşır. Süt kasesini balkonun bir köşesine koyuyorum. Kafesten fırlayan yavru kedi doğru yatağın altına koşup saklanıyor. Yerine alışana değin sahlanır biçare. Merah etme, acıhınca çıhar. Allah veri çişini kakasını yapmasın yatağın altına. Yaparsa ben temizlerim Havva Hanım diyorum kadına saygısızlık etmemek için. Onu demek istemedim küçük hanım. Tövbe tövbe, niye siz temizleyeceksiniz ki? Ne yapalım, bu belayı başımıza ben açtığıma göre. Ben gidip bir leğen getiriverem hele diyerek aşağı sıvışıyor. Odamda yatağın altına saklanmış bir yavru kedinin heyecanı, mutluluğu dolaşıyor. Tıpkı çocukluğumda okumaya bıkmadığım Alice Harikalar Diyarı'nın en sevdiğim bölümündeki havada dolaşan kedi gülümsemesi gibi. Bilmediği o harikalar ülkesinde gezinirken bir yol ayrımına geldiğinde Alice önüne çıkan kediye sorar. Hangi yoldan gitmeliyim? Bu senin nereye gitmek istediğine bağlı diye cevap verir kedi. O bölümde mi gülümsemesi dolaşır havada kedinin, yoksa başka bir bölümde miydi? Unutmuşum. Yoksa kedi değil de tavşan mıydı? Kedi veya tavşan, fark etmez. Önemli olan Alice'in sorusuna verdiği cevaptı. Nereye gitmek istiyorum ben gerçekten? Kerem Ali'yi cinsellik silahını, sevgi silahını kullanarak hiç istemediği halde bulmaya, öğrenmeye zorladığım o adreste ne arıyordum? Umut'un izini mi, yoksa bir yavru kedi mi? nereye varmak istiyorum? Theo'nun dediği gibi gerçekte ne aradığımızı, neyin peşinde olduğumuzu onu bulunca mı anlarız ancak? İçi kitaplarla, kağıtlarla, bilmediğim daha başka ufak tefekle dolu torbalar koltuğun üzerinde duruyor işte. Ve ben kediyle oyalanıyorum. O şeylere bakmayı kedi yüzünden mi geciktirmiştim, yoksa beni engelleyen bir korkum var idi içimde. Umut'la kardeş olduğumuzu düşünüp bunu Theo'ya da söylediğimden beri arayışım oyun olmaktan çıkmıştı. Huzursuzdum, güvensizdim. Hani gecenin ortasında içinizde bir ateşle uyanırsınız, öyle bir duygu. Çocukluğun ateşli, hummalı gecelerinin karabasanlarında içine düşülen dipsiz karanlık kuyu, göğsünüzün ortasından boğazınıza kadar tepilmiş ne ışık ne hava sızdıran bir tıkaç. Kedi daha şimdiden henüz sığındığı yerden çıkmadığı, henüz kucağıma gelip kendisini okşatmadığı, henüz benim kedim olmadığı halde ilaç gibi gelmişti. Birden Kerem Ali ile buluşacağımı hatırladım. Geç kalmıştım. Şimdi merak edecek, korkacak, kim bilir ne senaryolar yazacak kafasında. Zaten baştan beri o adrese gitme konusunda kaygılıydı, huzursuzdu. Umut'un, onun deyişiyle bir şehit yoldaşın, bir ölünün izini sürmemi anlamsız bir kapris sayıyor, anlayamıyor, sadece beni memnun etmek için, benim sevgimi kazanmak için yardımcı oluyordu arayışıma. Bunu ikimiz de biliyorduk ve bilmek derinden derine ikimize de acı veriyordu. Çantamı kapıp aceleyle çıktım odadan. Çıkarken kedi kaçmasın diye kapıyı dikkatlice kapamayı unutmadım. Arabama doğru koştururken Kerem Ali'nin cep telefonu olmadığını öfkelendim. Bu çağda üstelik böyle örgüt işlerine falan bulaşmış adamın bir cep telefonu olmaz mı? Olsaydı şimdi bu yorgunlukla koşturmazdım böyle. Arar, merak etmemesini, yorgun olduğumu, gelemeyeceğimi söylerdim. Boğaz yolunun akşamüstü trafiği berbattı. Ortaköy'de her zaman buluştuğumuz kendi halindeki kahveye soluk soluğa girdiğimde çıkmaya hazırlanıyordu. Beni görünce bizim çevredeki Tiki boyların cool dedikleri Kerem Ali'ye göre ise cevrimci soğukkanlılık olan aldırmaz bir tavırla, yani terk edildiği tabloya bastırdığı sigara izmahitliğinden belli olan masaya geri döndü. Kahve tenhaydı. Burası Ortaköy'e takılanların rağbet ettikleri gözde bir mekan değil, biraz daha halk işi, biraz daha ucuz, alkollü içki vermeyen iddiasız bir yerdi. Karşısındaki iskemleyi çekip otururken geç kaldığım için aceleyle özür diledim. Sadece kaygılandım, senin için korktum dedi kısık bir sesle. Tahmin ettim ama yapabileceğim bir şey yoktu. Ayrıca hiç merak etme, hiçbir aksilik çıkmadı. Çok şeker, yaşlıca bir adam oturuyor o evde. Eskilerden olduğu besbelli. Adı Atilla imiş. Umut oğlunun arkadaşıymış, evlerine gelip gidermiş. Oğlu kimmiş? Adı Özgür galiba, merak etme, Türkiye'de değilmiş çocuk. Adam da meraklı biri değil. Asıl komik olan ne biliyor musun? O 285 basamaklı yokuşu tırmanalım diye ter dökerken meğer arkadan araba yolu varmış. Orası öyle bir dağ başı değil. Sakin ama güzel bir mahalle. Adamın evi de gerçekten çok hoştu. Klasik müzik dinleyen, sürekli kitap okuyan bir tipe benziyor. Aradıklarını buldun mu bari? Evet, ama daha bakacak vaktim olmadı. Kediyi eve getirmem gerekti. Ne kedisi? Senin kedin mi var? Hiç söz etmemiştin. Yani eskiden yoktu ama artık oldu. Hay Allah! Kedi sevdiğini bilmiyordum. Bilseydim bizim Tekir'in yavrularından birini verirdik sana. Hem de zavallının canı kurtulmuş, zengin evinde sınıf atlamış olurdu. Dalga geçme. Gittiğim evde, yani Atilla Bey'in evinin bahçesinde kedi yavruları vardı. Birini aldım işte. Hayırlı olsun. Demek o yüzden burada ağaç ettin beni. Aklıma gelmedik, aksilik kalmadı. Polisin karakol kurduğu bir ev olabilirdi. Seni de götürebilirlerdi. Konuştururlar, benim izime varırlar. Oradan örgüte ulaşabilirler, eski defterleri karıştırabilirlerdi. Burada böyle otururken neler gelmiyor ki insanın aklına. İşte yine sinirime dokunan kuşkuculuğu. Havva Hanım'dan yeni öğrendiğim hoş deyimle işkilli bir adam bu. Nereden geleceği belli olmayan tehlikelerle dolu kafası. Kendini şöyle rahat bırakıp gevşeyemez mi hiç? Her adreste bir polisin beklediği, her iyi tanınmayan kişinin ajan olduğu, düz asfalt yollar bırakılıp bilmem kaç yüz basamaklı yokuşlarda helak olunduğu bir dünyada nasıl ruh sağlığını koruyabilir ki insan? Karşımda oturmuş, sigara üstüne sigara içiyor. Gergin, sinirli. Parmaklarının hafifçe titrediğini, gözlerini gözlerimden kaçırdığını fark ediyorum. Yüzünü inceliyorum. Bazen televizyonda karşıma çıkan eski Türk filmlerindeki jönleri andırıyor. Yakışıklıdırlar ama nedense yüzlerinde, hele de bakışlarında beni iten bir şey vardır. O tanımlayamadığım şey. Kerem Ali'nin sadece yüzüne değil, sesine, yürüyüşüne, el kol hareketlerine de sinmiş sanki. Yüzüne bakıyorum, ondan etkilenmeye çalışıyorum ama başaramıyorum. İçimde sevgi borcunu ödeyememiş olmanın suçluluğu var. Onu gerçekten sevmeye, bana karşı duygularına karşılık vermeye ne zaman çalışsam o şey itiyor beni. Bazen tutkusunun, o buna aşk diyor, yoğunluğunu içimde duyuyorum. Elimi tutuyor, elinin sıcaklığı parmaklarımın ucundan boğazıma, göğsüme kadar akıyor sanki. Sonra kollarıyla sımsıkı sarıldığı zaman, dudaklarımdan tutkuyla ama acemice öpmeye çalıştığı zaman, kendimi bırakıp olup bitenleri seyretmeye başlıyorum. Beni bir adım ötesine hiç zorlamıyor, arzusun doruğundayken bile. Her defasında içim ürpererek beklediğim o korkulu anın eşiğine geldiğinde, sen kendin isteyene kadar bekleyeceğiz diyor. O zaman ona sevgiyle, dile getiremediğim teşekkürlerle ama vermem gerekeni verememiş olmanın borçluluğuyla, suçluluğuyla sarılıyorum. İlk kucaklaştığımız, öpüştüğümüz gün hiç beklemediğim, neredeyse kabalık diyeceğim bir açıklıkla sorduğu soru kız olup olmadığımdı. İnanmayacaksın ama burjuvazi kızları da 20'lerine gelene kadar bir erkekle yatmamayı becerebilirler demiştim küçümseyici bir ses tonuyla. Fark etmez benim için, sadece sana zarar gelmesini istemedim derken hiçbir inandırıcı yanı yoktu. Devrimciler kadın sorununa beka sorunu olarak bakmazlar derken de öyle. İşte böyle Bay Vesveseli, Umut'a ait emanetleri aldım. Kimse beni izlemedi, kimse soru sormadı, hoş bir amcayla tanıştım, üstelik bir de kedi sahibi oldum. Ne iyi değil mi? Diyorum havayı yumuşatmak için. Kedi sevdiğini bilmiyordum diye tekrarlıyor. Kusurda kalma, merak ettim. Kötü şeyler geldi aklıma, biraz ters davrandım sana. Artık bana ihtiyacın olmayacak sanırım. Arattığın Umut'un izi ise onun üstündesin işte. Yolunu kendin bulursun artık. Uzattığı can simidine tutunabilirim. Evet, artık görüşmesek iyi olur diyebilirim. Ama yapmıyorum. Neden? Kadınca bir duygu, sevmekten çok sevginin nesnesi olmaktan duyulan tatmin, belki de aşkın her türüne karşı çocukça bir merak, belki de o anda adını koyamadığım çok başka bir şey. Henüz başındayım yolun. Sana daha çok ihtiyacım var benim. Sorun sadece Umut değil. Umut bir ölü. Kardeşim olsa da, olmasa da o artık bu dünyaya ait değil. Kim neden öldürmüş olursa olsun, babam da öyle. Ben belki de Umut'tan çok, babamın ölümünün ardındaki gerçeklerden çok, kendimin peşinde koşuyorum canım. Böyle mi sahiden? Söylediğim sözlerin gerçekliğini ölçmek ister gibi gözlerimin içine bakıyor. Ne demek istediğimi çözmeye çalışıyor. Bana canım dedin derin diyor. Sesinde öyle bir saf şaşkınlık, duyduğuna inanamayan, öyle çocuksu bir sevinç var ki içime işliyor. Uzun bacaklarını yuvarlak küçük çay masasının altından dizlerime yaslıyor. Asıl sen benim canımsın. Dizlerimi hafifçe geri çekiyorum. Asıl sen benim canımsın deyişinin arabesk tınısı içimi ürpertiyor. Geçen gün Teo'yu da sürüklediğim varoş kahvesinde avaz avaz çalınan şarkının kıvamında bir söz. Elindeki çay kahve tepsisini sallaya sallaya dolanan kahveciye müziğin ne olduğunu sorduğumda cehaletimi şaşmış gibi bakıp varoşların prensini tanımıyor musun abla? Demişti ayıpladığını gizleme gereğini duymadan. Yoksulluk edebiyatı, eşitlik özlemi, kadere yanma ve umutsuz aşk karışımı vıcık vıcık sözlerdi. Adama teybi biraz kısmasını rica edince sesini çıkarmamış, öyle bir bakışla bakmıştı ki kendimi orada alabildiğince yabancı ve uyumsuz hissetmiştim. Sözcüklerin ikinci hecelerini özel vurguyla ta yürekten söylenen asıl sen benim canımsın sözü kahvede Teo ile birlikte dinlediğimiz o şarkının bir bölümü sanki. Bu da varoşların prensinin ilanı aşkı. Ona ben lafın gelişi herkese canım derim sana özel bir söz değil desem nasıl da kırılır. Üstelik bunca yakınlaşmaya izin verdikten sonra ne hakkım var böyle davranmaya? Karşımda sevgi ve umut dolu yumuşacık bakışlarla bakıyor yüzüme. Gece kondularına ülkeyle birlikte gittiğimiz ilk gün gördüğüm yakışıklı delikanlı. O gün orada beni iten ve çeken ne varsa hepsinin toplamı. Elimi ilk tuttuğunda, dudaklarıma ilk uzandığında, beni sevdiğini utangaç, beceriksiz sözcüklerle ilk söylemeye çalıştığında kabul ettiklerimi bugün reddetmeye ne hakkım var? Şimdi bana izin ver gideyim diyorum. Kediyi odaya kapadım. Bir zarar verirse Ebru'ya ayıp olur. Arabayla geldim. Ev tarafına gidiyorsan yakın bir yere bırakırım seni de. Hayır, eve dönmeyeceğim bugün. Sana anlatmaya fırsat olmadı. Bir gece işi buldum. Küçük bir otelde gece amirliği. Gece nesi? Yani geceleri resepsiyonda duracağım. Telefon gelirse, ne bileyim ben, acil bir durum olursa, işte öyle gece bekçisliği gibi bir şey. Böyle işler bizim çalışmalar açısından da yararlı oluyor. İlişkiler ediniyorsun. İlk anda akla gelmeyecek bir gizli köşen oluyor falan. Bir de ders çalışmak için bol vaktim olacak. Açık öğretim, maçık öğretim ama yine de çalışmak gerekiyor.